Ayrım 21, sayfa 185. İblisi öldür, Timur Soykan. Kodes'ten çıktıktan sonra ilk tezgahı Bayrampaşa'da bir tekstil atölyesinin bodrum katında açtım. Cezaevine yürüyerek 20 dakikaydı bizim batakhane. O zamanlar kumarhaneler yasak değil ama bizim para ne ruhsata yeter ne de adam akıllı mekan çevirmeye. Elemanları saldım mahallelere. Kumar dönen bütün kahvehanelere 2 ay yapıştılar. Varoşların ipsiz sapsızları, esnafı derken yavaş yavaş bitleri kanlanmış tipler düşmeye başladı. Arka mahallelerinin müteahhitleri parayı vuruyordu o sıralar. Ben de onları çarpıyordum. Bayrampaşa Emniyetinden asayiş müdür yardımcısını da maaşa bağlamıştık. Keyfimiz gıcırdı. 2 yıl geçmeden keseyi sağlam doldurduk. Ama pezevengin evlatları rahat bırakır mı? Paranın kokusunu alan çakallar leş bulmuş gibi başladı saldırmaya. Bir mevzu, iki mevzu, üçüncü de cinayet. Bizden bir kişi onlardan 2 köpek nalları dikti. Ondan sonra ya büyüyeceksin ya öleceksin. Pisliklerin doldurduğu bu alemin çarkları kan ve parayla tıkır tıkır işler. En güçlü olanlar kapına dayanmaz. Senin mecbur ayağına geleceğini bilir. Bu kağıtlar duyulunca birileri kulağına isimler fısıldar. Ben birkaç ay kelle koltukta direndim. Bir pusudan arabada 7 kurşun kolda bir sıyrıkla şansa kurtulunca Demir Baba'nın yanında aldım soluğu. Rahmetli acayip adamdı. Ben derdimi anlatırken elinin tersini savurup kes lan dedi. Adamlarına arabayı hazırlamalarını, o zamanlar İstanbul'un en kral pavyonu Matmazel'e gideceğimizi söyledi. Matmazel'de mekan sahibi kapıda karşıladı Demir Baba'yı. Garsonları bıraksan ayaklarına kapanacaklardı. Elini öpsen avcundaki parayı alıyordu. Sahnenin karşısındaki masayı onun gelme ihtimaline binaen boş tutmuşlar. Sana yemin ediyorum mevzu bana zenginliğini sergilemek, gözümü korkutmak değildi. Yani adamın paranın itibarını göstererek imrendiriyordu. Masaya gelen etlerden bir çatal, dev meyve tabağından bir dilim elma, tatlıdan küçük bir parça aldı. Bir büyük rakı içti. Sahnedeki sarışın karıyı can kulağıyla dinliyor, her şarkıdan sonra alkışlıyordu, bir türlü lafa giremedim. Karı şarkılarına ara verdiğinde kulise gidip yarım saat sonra geldi. Tabağının altına tomar tomar para koyduktan sonra parmağındaki koca taşlı yüzüğü çıkartıp konuştu. O batakhaneyi kapat. Şiri devlerde sana bir yer gösterecekler. Orada ruhsatlı kumarhane açacaksın. Kazancının %50'si benim. 1 kuruşumu çalarsan gebertirim. Yüzüğünü taktı, ayağa kalkar kalkmaz adamı paltosunu omuzlarına koydu. Etrafında itibarının telaşıyla çıktı. Kadehimi bitirdikten sonra ben de tabağımın altına parayı koyacaktım ki baş garson üzerime atıldı. Ağam ne yapıyorsun? Demir Baba bizi harcar. Paramı cebime koyarken artık büyük adamın kanatları altında olduğumu biliyordu. Şirin evlerde kumarhaneyi 2 ay içinde açtık. Demir Baba'nın açılışa gelip görünmesi yetti. Ertesi gün adamın yanında besleyeceğimiz 2 polisle geldi. Kılçıksızdı, tertemizdi işler. Varoş kumarbazlarının tümünün bir gecede bıraktığı parayı bir kokoş karı tek zara yatırıyordu. Beslediğimiz fahişeler şirin evlerdeki pavyonlarda, kerhanelerde coşanları bizim dükkana getiriyor, biz de hepsini yoluyorduk. Çok uğraştım, çok kerizin evine, arabasına çöktüm. Demir Baba'nın payının kuruşuna dokunmadım. Minnettarlığımdan ya da korktuğumdan değil, akıllı olduğum için. Şirin evlerde 3 mekan daha yaptım. Birinin başına Refi'yi, diğerine benim piçi koydum. Hepsinin %50'si Demir Baba'ya gidiyordu. Razıydım. O zaman İstanbul'da en fazla 10 tane olan Mercedes'ten 3'ünü altıma çekmiştim. İtoğlu it daha 23 yaşında Mercedes'le geziyordu. Sike sürecek akıl yok ki. Evladım deyip işleri gözüm kapalı devredeyim. 2 günde batırır. Köpek gibi çalışıyoruz ama kimin için? Al işte, şimdi bizi bitiren de o oldu. Bayrampaşa'daki gecekondunun arazisine 6 katlı apartman diktim. Tapusunu aldığım arsanın evin hesabını zor tutuyordum. Şimdi oturdum bu villanın arazisine de o zaman kapatmıştım. Bizim varoş çetesinde kumar, orospu illetlerine kapılmayanlar ev bark sahibi oldu. Ötekileri siktir ettim. Hesapta şirketiz ya. Yıllar önce göstermelik bir de ofis tutmuştum. Orada telefonlara bakacak bir karı arıyordu. Şirin evlerden bir tanış akrabası Nalan'ı getirdi. Bir içim suydu namussuz. Daha 23'ündeydi. Kocaman gözler, dolgun dudaklar, incecikti beli. Çok adaplı giyinirdi. Ama öyle memeler var ki ölmüş erkeği diriltir. Orospulardan da yılmışım, kaptırdım kendimi buna. Nişantaşı'nda bir de ev açtım. Birkaç ay geçmeden gebe kaldı, tutturdu doğuracağım diye. Kız oldu, sonra bir kız daha doğurdu. O pezevengin evladı Fahrettin Dinçer İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanmasa Boğaz kıyısında bir semtin tamamını alacak parayı yapardı. Herife bavul bavul para gönderdik, bana mısın demedi. Her cuma akşamı baskın yapıp ocağımıza incir ağacı dikti. En son polisler balyozlarla daldı kumarhanelere. Para dolu zarfları ceplerine koydum, polislerin masalarımı parçalamasını seyrettim. Beni kelepçeleyen kaparozcu, patron kusura bakma işler çok değişti diyordu. İlk üç gün nezarette durup çıkarım diye düşünürken yine sağmalcılar cezaevinde buldum kendimi. Hapiste anlattılar. Ben tanık olmayacak kadar düşük rütbeli suçluydum. Fahrettin müdür bütün babaları aldırmış, hepsine dansöz kıyafeti giydirmiş. Demir baba da aralarındaymış. Şirin evlerin ünlü pavyonu Sefa'nın pistine çıkartıp oynatmış. Bütün utançlarını filme çekmiş, anlatanların yalancısıyım. Koca koca adamlar dansöz kıyafetleri içinde ağlarken kan kusuyormuş. Hapiste iki adam şişlendikten sonra dedikodular bitti. Allah'a şükür dışarıda çarkı döndürecek para vardı. Refik ile benim piç işleri çevirdi. Kumarhaneler yasaklanmıştı. Yine batakhane işine dönmüştük. Akmasa da damlıyordu para. Şebeke besleniyordu. Koğuşta beygir yarışı müptelası tipleri izleyip dışarının planlarını yapıyordum. 3 yıldan biraz uzun yatırdılar. Çıktıktan birkaç gün sonra hipodroma gittiğimde çer çöp tipler ufak tezgahlarında tüyo tezgahları çeviriyordu. 7 arsa 3 evi satıp hepsini paraya boğdum. Pezevengin evlatları 2 ayda oğlanım olmuştu. Beygir sahiplerine güzel güzel ürkütmeden yanaştım. Bu alemde karıncayı sikeceksin, belini incitmeyeceksin. Fahrettin müdür devrilen hükümetle beraber siktir olmuştu. Onun temizlediği yerde natasa bırakılmış mis gibi ortam vardı. Amatör kümede avantası kesilmiş hakemler, kaleciler, futbolcular açtı. Atlardan gelen parayla topçuları besledim. Maçlarda tezahürat yapan salakları, atlar koşarken kıçını yırtan beygircileri sırf zevkine izliyordum. Kerizlerin Allah'ı gibi hissederdim kendimi. Onların bilmediği geleceğin sahibi bendim. Paramla skorları satın alıyor, tertemiz kazancı cebe indiriyordum. Ama beni birilerinin uzaktan izlediğinin farkındaydım. Hep öyledir. Çaresiz kapısına gittiğin babalar sana çok cömert görünür. Salak gibi işlerin kolay çözülmesine şaşarsın. Oysa sana sağladıkları korumanın %50 bedeliyle asla bitmez ortaklık. Babaların sırrı eline verdiğinde kolunu yakalayıp sonra götündeki dona kadar her şeyi alacakları zamanı sabırla beklemeleridir. O gün geldiğinde yaptığı iyiliği hatırlatıp kibarca varına yoğuna çökerler. Aynen öyle oldu. Adamları beni hipodromdan alıp Demir Baba'nın çiftliğine götürdü. Fahrettin müdür işlerini enkaza çevirmişti, biliyordum. O konulara hiç girmedi. Kümesten yumurtaları toplarken bana geldiğinde bu yumurta gibi korumasızdın. Şimdi taşakların kaya gibi. Ben olmasam çoktan çürümüştüm mezarda dedi. Haklıydı. Çok büyük para yaptın sayemizde derken burnumun dibine kadar yaklaştı. Kalın kaşlarının altındaki karanlık gözlerini gözlerimin içine dikti, ince bıyıkları kıpırdadı. Bizim helalleşmemiz lazım Halit. Faturan kabarık, geçmiş defterleri bir açalım. Bizim alacakları tahsil etmeye başlayalım. Biliyordum. Bu tezgah dipsiz kuyu, kolay kurtuluş yok. Hazır ol da emredersiniz çekerken cinayet planlarına başlamıştım. Tavukları kışkışlayarak uzaklaştı. Has adamı Hüseyin beni arabaya götürürken Bayrampaşa'daki apartmanın bedeli kadar parayı söyleyip ilk taksitledi. Ertesi gün gönderdim parayı. Hemen sıktırsam kafasına kendi mezarımı kazmış olurdum. Sinsi sinsi bekliyordum. Soruşturdum. Demir Baba hayatının hatasını yapıyordu. Geçmişin tahsilatına toplu girişmişti. Düşmanlarını kim vur diye gidecek kadar kalabalıklaştırıyordu. 5 ay sonra ikinci taksit için kapıma dayanmadan pusuyu hazırladık. Sağ yakalansa bile benim adımı veremezdi. Bilmiyordu tetikçi. Demir Baba'nın parasına çöktüğü bir çek senetçinin taze elemanını ayarlamıştı Refik. Filmlerdeki mafya babalarının özentisi 20 yaşındaki lavuk sıktı Demir Baba'nın kafasına. Aklınca büyük kumar oynuyordu gerzek. Canını kurtarırsa paraşütle inecekti yeraltı aleminin tepesine. Babanın adamları kurşunlarla parçaladı yavşağı. İşin parasını bile almadan girdi mezara. Ertesi sabahta hiçbir şeyden habersiz çek senetçi bir orospunun evinde demir sopalarla kafası ezilmiş buldular. Tam işleri yoluna koyduk derken internetten iddia, bahis işleri başlamıştı. İşler yavaş yavaş eriyordu, artık kumar babaları yoktu. Devlet onaylı devasa şirketler söğüşleyecekti bütün kerizleri. Şirketlerin paraya boğduğu zarbolar hayvan gibi çullandı bizim tezgaha. Beslediğimiz 1715'çiler anında sattı. 2 operasyondan Beşiktaş'ta 2 evi rüşvet verip ucuz kurtuldum. Tam çarkımız kilitlendi, hurdaya çıktık deyip pes edecekken Ozan çaldı kapıyı. Refik ile birlikte aldık karşımıza. Kılık kıyafet janti, konuşması ibne gibi kibardı. Bitirdiği afilli üniversiteyi bilgisayar zırvalarını anlatırken siktir çekeceğimi anladı. Benim anlayacağım dilden harfi konuştu. Patron, senin batakhaneler mevta, artık internet var, kumar onun üzerinden dönüyor. Sen 1000 tane batakhane açsan sığdıramayacağın adamı ben 1 tane internet sitesine dolduracağım. Refik çok az konuşur. Bir kez ağzını açtığında ben kulak kesilirim. Usta, yapalım dedi. Ben de biliyordum. Ayak uydurmazsak keseden yiyerek ömrümüzün sonunu bekleyeceğiz. Ozan yavşağına güvendiğimden değil, başka çaremiz olmadığı için kaç para lazım bu işe dedim. Çok büyük bir para değildi. Bütün sistemi ben kuracağım ama bu şike işlerine karışmam. Onu siz halledeceksiniz dedi. Kumar masaları yerine bilgisayar, televizyon ekranlarıyla dolu bürolar açıyorduk. Ozan bilgisayarların başında ordu kurmuştu. Yasal bahisçilerin tabloları maçın başlamasıyla kapanırken biz devreye giriyorduk. Maç oynanırken canlı bahse para su gibi akıyordu. Yasal bahisçilerin verdiği oranın 5-10 katını yazıyorduk bizim tabloya. Amatör küme maçlarında ganyanda şikemiz de tıkır tıkır işledi. Bizim gibi yasa dışı bahisçileri de öyle vuruyorduk. Ozan parayı tertemiz cebe aktarmanın şebekesini de kurmuştu. 3000 kişiye 500'er lira verip hesap açtırdı. Para bu hesaplarda dolaşıp kasaya giriyordu. Bizim iti de işi kapsın diye Onur'un yanına koymuştum. Ama yavşağın kafası karı sikmekten başka şeye basmaz, hiçbir bok anlamadı. O sıralar anam rahmetli oldu. Ömrünün son yıllarını sefa içinde yaşatmıştım. Yeniden parayı vurup mal mülk toplarken burada anlatsam bitmez badireler geldi geçti. Çok canlar yandı, kanlar döküldü. Anamın vefatından 3 ay sonra benim hatun aynı hayatı gibi sessiz sedasız dünyadan göçtü. Amansız hastalığını öğrendikten 2 ay sonra toprağa verdik. O gün Yalçın anasının katiliymişim gibi gözlerini üzerime dikmişti. Acı hissetmeyişime bileniyordu kıtaklığıyla. Haklıydı, zerre üzülmedim. Ben öyle olduğum için o da anası da zenginliğin sefasını sürmüştü. Hep gariban, acıklı sessizliğinden tiksinmiştim. Nankörlerin istediği gibi bir adam olsam hayatları Gecekondu mahallesinde yarı aç yarı tok geçerdi. Hatun öldükten sonra Nalan ile kızları bizim villaya taşıdım. Onlar da nankör, hep aynı. Paranın keyfini sürüp sevgisizlik garibanı dırdırları bitmez. Gel zaman git zaman, herhalde 3 yıl önce Ozan paranın amına koyacağız diye girdi lafa. Dünyanın sayılı zenginlerinin internetten oynadığı çok gizli kumarı anlattı. Sırıtan dudaklarındaki kelimeler servetler müjdeliyordu. Paralarıyla bütün zevklere doymuş dolar milyarderlerini, yeni sapkın eğlencelerini anlattı. Ozan 1000 tane hinlik parlayan gözlerini kısıp devam etti. Bunların en çok bahse girdiği yer neresi? Tabii ki olayın eksik olmadığı Türkiye. Bu teşkilata sızan adamlar şimdi bizle konuşmak istiyor. Böyle para yok. Refik ile birbirimize baktığımızı hatırlıyorum. Zaten cukkayı doldurmuştuk, dolduruyorduk. Ama doymuyorduk amına koyayım. Zannetme pişmanım. Açgözlülüğümü severim ben. Öyle olmasam Nişantaşı'nda bir daire, iki dükkan alıp dururdum. İpimle kuşağım, sikimle taşağım rahat takılırdım. Ne şimdiki gücüm ne itibarım olurdu. Açgözlü olmayan güçlü olamaz, riske girmez. Kafası basar, fırsatlar gelir geçer önünde. Götünü kaldırmaya cesaret edemez. Gücün tadını alan da azına razı gelmez. Ben de güce doyamadım. Bir kere bile kumar masasına oturmayıp kumarbazların kanını emerek ömür geçirmiştim. Oynayanları uzaktan izler, daha ilk ellerinde kimin kazanacağını, kimin kaybedeceğini bilirdim. Benim de kumarım buydu işte. Bütün malını mülkünü bırakanları, ailesini kaybedenleri keyifle seyrediyordum. İnternetten insanlar ölecek mi kalacak mı diye bahis oynayanlara çok benziyordum. Bir hafta 10 gün sonra Ozan İbnesi bizim eve İngiliz Rafi ile damladı. Götün kısmeti açılırsa yarak Bağdat'tan gelirmiş. Rafi tezgahı anlattıktan sonra önümüze bir şema koydu. En iyi senaryoda olayda görevli savcı, müzakereci ve özel tim amirinin bağlanması yeterliydi. En kötü senaryo için müzakereci ve özel timde ateş yetkisi olacak birini adamımız yapmamız yetecekti. Bunun da 2 şıkkı vardı. Paraya zaafı olan ya da karakteri müsait tipler belirleyebilirsek onları satın almak, ikincisi ise zor kullanarak işi yaptırmak. Rafi'ye bu işin çok riskli ve zor olduğunu anlattım. Mendiliyle alnındaki boncuk boncuk terleri silerken gülerek, ''Ya bizimki Nasrettin Hoca fıkrası gibi, göle maya çalıp ya tutarsa diye bakmak, bir bakalım, olabilecek gibiyse yapalım. Biz zaten sizden başka kimseye bu iş için gitmeyeceğiz.'' dedi. Refik'e baktım, aklına yatmıştı. ''Tamam.'' dedim. Heriflerin bize neden geldiğini biliyordum. Yıllardır beslediğimiz polisler vardı ve şikeden deneyimliydik. Böyle durumlarda başlamadan imkansız gibi görünür işler. Uğraşmaya başlayınca olurunu görürsün. Daha Şirin Evler zamanından maaşa bağladığımız bir amir, İstanbul Emniyet Müdür Muavinliğine kadar yükselmişti. Çok ayrını görmüştük. Öyle bizi sevdiğinden yardım etmiyordu. Avucumuzun içinde olduğunu biliyordu. Rüşvet alırken gönderdiğimiz orospuları becerirken bir dünya filmi vardı elimde. Hiç kullanmak gerekmemişti ama farkındaydı kozlarımın. Elinden gelecek bir işe bir dediğimi iki etmezdi. Kodes'e 2. düşüşümde şark hizmetindeydi. İstanbul'da olsa belki kurtarırdı. Önce ona haber yolladım. Hiç doğrudan telefonla aramam zar boyu. O da tedbirli olduğum için bana güvenir. Akşam kameraların görmediği Zeytinburnu'ndaki kör noktada buluştuk. Onun arabasına geçtim. Tedirgindi. İsteyeceklerimden şantaj yapmamdan korkuyordu. Bak şimdi makamımız çok göz önünde. Bugüne kadar hep çok tedbirli davrandık. Aman patron gözünün yağını yiyeyim diye girdi lafa. Hiç merak etmemesini, saygımızın sonsuz olduğunu anlattım. Sadece bir şey danışacağım dediğimde rahatlamıştı. Büyük tezgahtan bahsedince kirli polisin bile delirmişsin diyeceğini zannediyordum ama hiç öyle olmadı. Bize milyonlarca dolar getirecek yolu tarif etti. Teşkilat hiç eskisi gibi değil. Bu hükümet amına koydu. Önce FETÖ'cülere teslim ettiler, sonra onları temizlerken bütün kadroları dağıttılar. Şimdi 1000 türlü tarikat paylaşıyor kadroları. Her yere adam sokmak için mürit milletvekilleri kıçını yırtıyor. Aksakallar tarikatı bu özel timlere sağlam yerleşti. Adalet Bakanlığı'nda da müsteşarın aksakallar müridi olduğunu bizim istihbarat müdürü geçen anlattı. İstanbul'da da 5-10 savcıları varmış, şeyhlerini de biliyorum. Yavuz Hoca, Beykoz'da dergahı, tam senin kalemin bir herif, her yola gelir. Yeter ki herife mangırdan bahset. Bu kadar kolay olmasını hiç beklemiyordum. Resmen piyango vurmuştu. Dergahın adresini alıp içinde 30.000 kağıt olan zarfı köstebeğime bıraktım. Ertesi sabah gittim dergaha. Çekmeköy'e yakın eski bir cami ile yanında 5 katlı, kemerli pencereleri olan bir binaydı. Son model Mercedes'i en dikkat çekecek yere bırakıp içeri girdim. 30.000 lira bağış yapacağımı söyleyince kapıdaki yobaz "Buyurun beyim" diye fırladı ayağa. Parayı kasaya koyarken Yavuz Hoca'yı görmek istediğimi söyledim. ''Şimdi aşağıda zikirde, ben sizi götüreyim.'' dedi. Bodrum katındaki salon tüm binanın ve caminin altını kaplıyordu. İçi kolonlarla dolu yer futbol sahası kadardı. Tıka basa insan doluydu. Ayakkabıları çıkarıp girdik. Kapıcı Mürit sessiz olmamı işaret edip köşedeki şilteye oturmamı söyledi. Hepsinin kafasında beyaz namaz takkiyesi olan ihtiyarlar şilteye dizilmişti. İçerideki nemle çorap kokusu genzimi yakmıştı. Salonun sonundaki koltukta kafasında yeşil sarık üzerinde beyaz hırkayla Yavuz Hoca oturuyordu. Gözleri kapalıydı. Teypten gelen davulun ritmiyle sallanıyordu. Mikrofona yaklaşıp ''Ya Allah!'' dedi. Salonda diz çökmüş müritleri ''Ha ha!'' diye davulun ritmine kapılıp sallanmaya başladı. Şeyhin yanında diz çökmüş genç mikrofonu çekip Arapça ilahiye başlayınca Allah nidaları yankılandı. Bir saat boyunca davulun temposu arttı, ilahi hızlandı. Kendinden geçenler ayağa kalkıyor, yanlarındakiler hemen aşağı çekiyordu. Yavuz Hoca ''Ya Allah!'' diye bağırınca hepsi zincirlerinden boşanmış gibi ayağa fırlayıp hızla gürültülü nefes alıp verip zıplamaya sallanmaya başladı. Kafam kazan gibi olmuştu. Hepsi aynı hareketleri yapan kimi sakallı, şalvarlı, kimi kot, tişört giymiş adamların savrulması başımı döndürüyordu. Kendilerinden geçip çığlık atanlar, yere çöküp ağlayanlar, kendini duvara yere vuranlar. Tımarhaneye döndü ortalık amına koyayım. İstanbul'un bütün eğlence mekanlarını gezdim, böyle bir kafa görmedim. 21. Ayrımın sonu. Sayfa 193.